Merhaba değerli kendi cümlelerini arayanlar ve makinelere ruhunu kaptırmaktan da korkanlar. Trenden Bildiriyorum Podcast'inin 117. bölümüne hoş geldiniz. Ankara Ekspresi'ndeyiz. Polatlı'yı geçtik. Yine etrafımız uçsuz bucaksız karanlık ama keyfimiz yerinde. Bugün illüstratör ve yazar Tom Froese'un çok cesur bir sorusunu masaya yatıracağız. Başlığımız Should Creatives Be Embarrassed About Using AI? Yani yaratıcı endüstrilerde çalışanlar, üretim yapanlar, farklı fikirleri ya da farklı üretimlerde bulunanlar yapay zeka kullanmaktan utanmalı mı? Tom, yapay zekayı tamamen reddeden bir teknoloji düşmanı. Luddite diyorlar sanırım buna. Değil ama onu kullanırken hissettiği o ince utancı da aslında pek inkar etmiyor. Bugün yapay zekanın nerede asistan, nerede yazar olduğunu ve üretkenliğin neden zorlanmak demek olduğunu konuşacağız. Hazırsak, teknolojiyle olan bu karmaşık ilişkimizin, özellikle yapay zeka ile beraber farklılaşan ve karmaşıklaşan bu ilişkiyi derinliklerine inerek inceleyelim. Bakalım neler var orada. Yazının ilk bölümünde utancı kucaklamak, bunu ben yapmadım hissi üzerine konuşacağız. Yazar, yapay zeka kullanırken utanç hissetmemizin gerektiğini düşünüyorum diyor. Belki her durumda değil ama bize normalde sahip olamayacağımız güçleri verdiğinde, ChatGPT'ye bağımlı hale gelmekten, basit bir satın alma kararını bile ona sormaktan utanıyorum diyor yazar. Bu utanç yaşanan bir şekilde o bilişsel yeteneklerimin yerini doldurması hissinden mi yoksa yetişkinliğin gereği olan karar verme sorumluluğundan kaçtığım için mi diye soruyor. Ve devamında bence bu rahatsızlık hissi sağlıklı çünkü çizgiyi nerede çekeceğimizi bize o his söylüyor diyor. Yazarın bu utanç itirafı aslında kıymetli. Biz genellikle teknolojiyi kullandığımızda kendimizi akıllı hissediyoruz. Ama Tom diyor ki hayır, eğer bir yetini devrediyorsan biraz mahcup da olmalısın diyor. Hatırlayalım, daha yolun başlarında bu trenden bildiriyorum sürecinin 7. bölümde KD ile dijital minimalizmi konuşmuştuk. O zaman bilgi selinde boğulmayın demiştik. Şimdi ise Tom, kendi zihinsel süreçlerinizi makineye devrederek outsourcing zihniyetinizi bu bir şekilde outsourcingle zihniyetinizi o bakış açınızı köreltmeyin diyor. 103. bölümde onu konuşmuştuk. Fujimoto bizi uyarmıştı ve bunlardan bahsetmişti. Bununla çok net bir şekilde örtüşüyor. Utanç aslında zihnimizin hey bu kası kullanmadığın için zayıflıyorum deme şekli belki de. 2. bölümde ise çizgiyi nerede çekiyoruz? Asistanlıkla yazarlık karşı karşıya diyeceğiz. Yazar, yapay zeka kullanımında çizgiyi asistanlık ve yazarlık arasına çekiyorum diyor. Podcast notlarını özetlemek, ders programlarının ders notlarını bir şekilde derlemek, programın akışını, o süreci çıkarmak, takvimlendirmek, bu bir asistanlıktır diyor. Çünkü ana içerik, podcast veya ders zaten benim tarafından oluşturulmuştur diyor. Ama yapay zekanın benim yerime konsept bulmasına, eskiz yapmasına veya makalemi yazmasına izin verirsem o zaman yazarlık sınırını ihlal etmiş olurum diyor. Çünkü yazarlık sadece sonuç değil, o sonuca giden sürecin ve yaşanmışlığın da kendisidir diye de eklemiş. Şimdi burada şöyle güzel bir nokta var. Altın bir kuralımız var. Asistan mı, yazar mı? Yani asistan mı, üretim yapan mı? Tom diyor ki ben podcast'imi kaydettikten sonra özetini yapay zekaya çıkartırsam bu asistanlıktır. Ama senaryoyu ona yazdırırsam bu birazcık da aslında onu yazarlık kısmına koyup biraz farklı bir duruma sokmaktır diyor. 6. bölümde Holly Williams Dağınıklık Manifestosu'nda bize mükemmel olmaya çalışmayın, sürecin içindeki kaosu sevin demişti. Yapay zeka bize anında mükemmelliyet sunuyor belki de ama o kaosu, o bulma sürecini elimizden de alıyor diye yaklaşabiliriz. Bu konuya böyle bakabiliriz. Ki bu önemli. Eğer süreci atlarsak üretici değil sadece bir editör olabiliriz. Bu noktaya düşebiliriz ve bu da bizi sıkıntıya sokar aslında ya da sokmalıdır da. Marka mutfağında çalışmalar yapılırken, süreç içerisinde bazı üretimler yapılırken yapay zeka gençler özellikle çok fazla kullanıyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ama işte o sınır kısmı çok önemli. Stratejiyi yapay zekaya yaptırırsak o markanın ruhunu bir şekilde yakalayamayız. O süreci bulamayız. Kafamız yanmaz. Kafamız yanmadıkça da kafamızda, zihnimizde güzel, farklı, sıra dışı fikirler değil de tek tipleşmiş yapay zeka tarafından aslında bir noktadan sonra tekrara düşen yaklaşımlar ile çok da açıkçası keyif vermeyen çıktılar elde edilebilir. Yani sadece jenerik bir metin elde edebiliriz yani ya da çok jenerik standartlaşmış bir reklam kampanyası yaklaşım. Bunlar gelebilir. Biz tabii ki oradan fikir alacağız ama aslında aldığımız fikirleri harmanlayan, yoğuran ve bunlarla çıktı elde eden biz olmalıyız. Üçüncü bölüm, eğer açıklayamıyorsan bilmiyorsundur diye basit bir yaklaşım. Yazar, kendi yazılarımı kendim yazarım diyor. Bir konu hakkında ne düşündüğümü anlamak için saatler, günler harcarım diye de eklemiş. Öğretmenimin dediği gibi eğer açıklayamıyorsan bilmiyorsundur diye bir yaklaşımı belirtiyor yazar. Bu zorlu ve bazen ödülü hemen gelmeyen çaba benim için değerlidir diyor. Çünkü bu sayede kim olduğumu ve görüşlerimin ne olduğunu keşfederim diye de eklemiş. Eğer bu süreci dışarıya yani yapay zekaya devredersem kendimle ve izleyicimle olan bağım kopar diye de belirtiyor. Şimdi yazmak düşünmektir aslında bir yandan da. Eğer yazmayı yapay zekaya bırakırsak düşünmeyi de ona bırakmış olabiliriz. Bu bir problem. Ben %100 katılmıyorum bu duruma tabii. Bu noktada baktığımızda aslında ben kafamda bir şeyleri planlıyorum, programlıyorum ve yapay zekaya bunu daha net, daha verimli, daha belki de keskin ifade etmek veya bunu daha doğru ifade etmek için yapay zekadan çok ciddi katkı alıyorum. Ama genelde şeydir yani o promptu yazarken vesaire bir şeyleri hallederken insanlar bazen böyle beraber olduğumuz yan yana olduğumuz falan insanlar şey derler. Yani bu kadar yazana kadar şimdiye çoktan kendin yazmıştın. Şimdi bu önemli bir durum bence. Yani ben zaten aslında tamamen ben gibi düşünen bir yaklaşım üretmeye çalışıyorum. Ya da benim kafamdaki şeyleri net aktarayım, oradan bir çıktı elde edeyim'e bakıyorum. Ama bunun yerine işte benim için bir şey yapsın diye benim kendi yetkinliğimi ya da benim bazı görevlerimi tamamen yapay zekaya devrettiğim bir durum o olmuyor. İşte bir şekilde bazen saatlerce üzerine sadece bir metnin optimize edilmesi, iyileştirilmesiyle ilgili çalışma yaptığımı hatırlıyorum. Yani saatlerce prompt üzerinden konuşup konuşup konuşup konuşup yazıp sonrasında çıktısı için belki de o çıktıyı hazırlamak için harcayacağım zamandan daha fazlasını harcamış oluyorum yapay zekaya. Ama bu benim yaklaşımım. Bu benim gayem. Birazcık da açıkçası dediğim gibi benim adıma bazı şeyleri yapsın değil de benim yaptığım ya da yaklaşımlarımın, düşüncelerimin bir şekilde biraz farklı dillendirilmesi, biraz daha farklılaştırılması ile ilgili bir yaklaşım. Neyse bu aslında 36. bölümde bir şeyden bahsetmiştik. Çabani işiniz olmadan kimsiniz diye sormuştu. İşte bugün de şunu sormalıyız. Yapay zeka araçlarınız olmadan kimsiniz? Bu kıymetli. Eğer ChatGPT veya Gemini vesaire bunlar olmadan bir e-posta yazamıyor, bir fikir bulamıyorsanız siz bir üretici değil, bir operatörsünüz demektir. Ve Tom'un dediği aslında bu temelde. Ve onun da dediği gibi o zorlanma anı aslında kimliğinizin inşa edildiği an, bakış açınızın geliştiği an, gelişim süreciniz. Yani sonuçta ben de burada trende elimde kalemle, kağıtla vesaireyle oturmuyorum. Yani bilgisayarımda bazı notlar alıyorum, bazı yazılar buluyorum. O yazılarla ilgili bir şeyler hazırlıyorum, derlemeler yapıyorum. Ve bir şekilde bu bölümlerin kurgulanma sürecine girişiyorum. Bunu yaparken de karşılıklı sohbet ettiğim, konuştuğum, fikir aldığım bazı noktalara dair bazı şeyleri belki kolaylaştırdığım mutlaka yapay zeka ile bir iletişimim böyle bir şeyim var. Ama önemli olan şey şu. Ben burada bütün görevi ya da yaklaşımı, zihni bir şeye eğer teslim ediyorsam ve bunu tek düze yapıyorsam orada problem var ve ben artık operatörden öteye geçmemiş oluyorum. Dördüncü bölümde kahramanın yolculuğu ve kişisel dönüşüm diyoruz. Andy J. Pizza'nın dediği gibi yaratıcılık bir kahramanın yolculuğudur demiş yazar. Kahraman bir şey ister, yola çıkar, kaybolur, neredeyse başarısız olur ama sonunda çabalayarak başarır ve dönüşür. Yolculuk olmadan sonuç ne olursa olsun o üretici değildir diyor. Yapay zeka bize çabasız, sınırsız bir üretkenlik imkanı vaat ettiğinde en önemli şeyi kaçırıyoruz. Kişisel dönüşüm. Yaratıcılıkta, üretkenlikte üretici o biraz sıra dışı bakan tarafta kime daha çok güvenmek istiyorsunuz? Kendinize mi, makineye mi? Diye de eklemiş. Yaratıcılığın tanımı problem çözmeden kişisel dönüşüme taşıyan harika bir bakış açısı aslında. Eğer bir dağın zirvesine helikopterle yani yapay zeka ile çıkarsanız manzara aynıdır. Ama siz aynı kişi değilsinizdir. Tırmanarak çıkan kişi ise dönüşmüştür. Yani bu 117. bölüme gelene kadarki süreçte hep şunu savunduk aslında. Araçlar hayatı kolaylaştırır ama hayatın yerini alamaz. Almamalı. Böyle olmamalı. Belli bir noktada yani belirli bölümlerde bunu çok sık vurguladık. Tom Froese işte bize diyor ki makineye güvenmek kolay ama kendine güvenmek o confidence zor şeyleri başarma inancıdır diyor. Eğer zorlukları makineye devredersek de özgüveninizi bir noktadan sonra kaybediyorsunuz. Bu da bir problem aslında ki o outsourcing dediğimiz süreç bununla alakalı bir bölümde de yine konuştuğumuz süreç de aslında buydu. Sonuç olarak şöyle dememiz gerekiyor. Zorlanma hakkımızı kullanmalıyız. Bu önemli. Çünkü Tom Froese'un o utanç duygusu aslında utanç değil de bir onur madalyası bir noktada. Eğer bir işi yaparken çok kolay oldu, bir hile mi yaptım diye. İçinizde böyle bir değişik bir his varsa aslında üretkenlik vicdanınız hala diri demektir. Ya bizler birinci bölümde Daniel Rizia'nın dediği yöneticiler gibi ya da işte 114. bölümde Avi Siegel'in dediği acımasız önceliklendirmeyi yapmalıyız. Ama bu önceliklendirme zor olanı makineye atayım demek değil. Tam tersine angaryayı makineye atıp aslında asistanlık yaptırıp asıl zor olanı yani düşünmeyi ve biraz da sizi otantik, özel, farklı kılan tarafı ve hissetmeyi kendimize saklamalıyız. Ve bu da yazarlık kısmı. Sizden bu tarafta bu konuyu şöyle yorumlamanızı ya da şöyle ele almanızı bekliyorum ya da en azından hani böyle bir talebim var diyeyim. Metin yazarken, bir resim çizerken veya bir karar verirken eliniz hemen o sihirli butona gitmesin. Biraz bir durun. Stratejik duraklamayı yapın. Boş sayfaya bakmanın o korkutucu sancısını hissedin. Duvarlarda öyle kafanız bomboş duvarlara dışarıya bir yerlere bakarken o boşlukta sorguladığınız anlar, o anları bir yaşayın. Çünkü o sancı üretim, o doğum sancısı. O sancı olmadan doğan her fikir aslında yetersiz fikirlerdir diyebiliriz. Yetersiz olmuşlardır. Yapay zeka kesinlikle harika bir asistan. Ama berbat bir usta. Usta sizsiniz. Kalemi elinize alın. Klavyenin başına geçin. Ya da ne yapmak istiyorsanız ses kaydedin. Ve o ilk cümleyi ne kadar kötü olursa olsun kendiniz kurun. Çünkü dünya mükemmel ama ruhsuz makine cümlelerine değil, kusurlu ama sahici insan seslerine, insan eserlerine muhtaç. Konuya böyle bakmanızı rica ediyorum ve dediğim gibi sizden olsun her şey. Asistanla angaryayı bırakın yapay zeka halleder zaten. Tren İstanbul'a doğru ilerliyor ve bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben de bölümün angarya işlerini yapay zekaya, o ustalık tarafını kendime bırakmış olmanın verdiği hazla, kusurlarımla veya bir şekilde o belki de dört dörtlük olmayan kısımlarla, içeriklerle ama benden bir şeylerle karşınızda olmanın keyfindeyim ve bu bölümü de bu keyifle kapatmak üzereyim. Bir sonraki bölümde tekrardan yepyeni bir durakta, yepyeni bir bölümde, yepyeni bir yazıda buluşmak dileğiyle. Kendinize dikkat edin ve kendi zihninize güvenin. Hoşçakalın.